Herkese merhaba. Ekim ayının ilk Pusula programında Kerim Rota ile birlikteyiz. Merhaba Kerim, hoş geldin.
Merhaba Ömer'cim.
Nasılsın?
Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Haftalık olmasına rağmen yeniden konular çok birikti.
Evet.
Özellikle de Eylül enflasyonu açıklandı. Herkesi de bir yandan şoke etti diye bakıyoruz. Eylül enflasyonu ile ilgili önce düşüncelerini almak isterim. Arkasından da bunun üzerine bir takım görüşlere bağlı olarak farklı farklı sorular soracağım sana.
Evet. Eylül enflasyonu aslında 2.5-2.60 civarında bir tahmin vardı. Piyasa tahmini vardı. Bunun çok üzerinde gerçekleşti. 30'un altındaki beklentilerin hepsini de yıktı geçti. Ben de bu sene sonunda 28-29 civarında bir enflasyonun içine girebileceğini düşünenlerden tık değilim tabii ki. Yani çünkü zannediyorum 9 aylık enflasyon 25 küsürü oldu.
Evet.
Öyle olunca kalan 3 aylık enflasyonlarında %4-5 gelmesi durumunda bile %30-31'i maalesef buluyoruz. Elden ne kaçtı diye baktığımda, yani Mehmet Şimşek'in paylaşımına bakınca işte ya gıdada yani kuraklık falan pek bana öyle görünmedi. Yani gıdadaki artışın önemli kısmı işlenmemiş gıdadan geliyordu ama bunun dışında da işte yumurta gibi, et gibi çok temel ürünlerde yani kuraklıkla pek ilgisi olmayan ürünlerde de ciddi yükselişler vardı. Giyim, eğitim, tamam bunlar hani çok bekleniyordu ama diğerlerinde de ki kira enflasyonunda mesela %4.4'lük bir artış hala çok yüksek. Böyle bakınca senin yaptığın sunumda dezenflasyon süreci sekteye uğradı demişsin. Buna tamamen katılıyorum. Yani 2023 orta vadeli programında 2025 enflasyonunun %15 olarak hedeflendiği bir Türkiye'deyiz biz. Henüz oradan 2 yıl geçmiş. OEP'ler açıklanan, Eylül ayında açıklanan henüz 2 yıl geçmiş. Ve bunun 2 katı bir yerdeyiz. Bence dezenflasyon sürecinde çok geç kalındı. Çok engeller vardı ama bu engelleri aşmaya yönelik de Merkez Bankası dışında oyuna hiç kimse katılmadı. Böyle bakınca da gelecek sene 16 enflasyon hedef. 19 üst bant şirketlerin, bireylerin hesabını 24-25 ile yapmaya başladığını şu anda görüyorum. Maalesef de ya sanki gerçekleşmeler bizi oraya götürüyor gibi.
Ben hatırlarsan bundan önce yapmış olduğumuz yayınlarda, Ağustos'ta hatta Temmuz'da bile olabilir. Yani sene sonu enflasyonunu %30'ların çok altında evet. olma ihtimalini çok görmediğimi. Nedenin de sadece ve sadece para politikasına bağlı olarak uygulanan kuru baskıla, sıkı para politikası uygula gibi bir çerçeveden çok farklı bir noktada olduğumuzu, çünkü beklenti yönetiminin doğru düzgün idare edilemediğini ve beklenti yönetiminde de ciddi ayrışmalar olduğunu söylüyordum. Geçtiğimiz programlarda da söyledim bunu. En azından hane halkının hala %53'lerde evet. olması, özel sektörün, reel sektörün %37'lerde olması, piyasa katılımcılarının da yine keza %22'lerde, %20'lerde olması ki Merkez Bankası'nın hedeflemiş olduğu %16'nın hepsi çok çok üzerinde. Evet. Hepsinin de birbirlerinden ayrıştığı şeyler var. Ama çok şükür ki enflasyon konusundaki suçluyu bulduk biz. Yani evet. asıl suçlu altın tutanlarmış. Ne diyorsun bu konuda?
Ya şimdi şöyle, yani altının bir servet etkisi yarattığı çok uzun süredir zaten yazılıp çiziliyor. Hatta bunu herhalde ilk yazanlardan bir tanesi de benim. Yani bu sene, geçen seneden itibaren. Sonrasında Şubat ayında Merkez Bankası bu konuyla ilgili bir blogunda bir araştırma yaptı. Hem kiradaki konutla hem altın sahipliği konusunda. Bunun bir servet etkisi yarattığı ve para politikasının işini zorlaştırdığı bir sır değil. Ama bundan daha önemlisi bu söylemlerin bugün biraz ortaya atılıyor olmasını da biraz garipsiyorum. Çünkü bu Türkiye'nin bir gerçeğiydi. Yani ne kadar yastık altında altın olduğu 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Altınların mevduatlardaki payı, döviz mevduatlardaki payını hepimiz biliyoruz. Altının kamu bilançosundaki paylarını da belki birazdan konuşuruz, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu bir sürpriz değil. Sürpriz olan altının tabii dolar bazında çok hızlı yükselmiş olması. Ama yani bana hani şunu sorarsan, altın fiyatının servet etkisinin bu seneki enflasyona yukarı yönlü etkisi nedir diye sorsan bence bir puan bile değildir. Bizim sorunlarımız başka bir yerde, daha aşağıda bir yerde. Bunu hesaplamak çok kolay değil ama hani konut fiyatları üzerinde bir etkisinin olduğunu varsayabiliriz. Ama diğerlerinin çok dolaylı etkileri vardır. O yüzden bence çok gecikmiş bir analiz diye ben bunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki dönem içinde bunun bir bence etkisinin de olmayacağını düşünüyorum.
Doğru düşünüyorsun. Ben şöyle bir eklemede bulunayım. Ben bugün bir yazı yazdım bununla ilgili Dünya Gazetesi'nde.
Evet.
Yazmış olduğum yazıda vurgulamış olduğum yegane şey güven ve süreç. İki tane özellikle geçmiş dönemdeki tecrübelerimi kullanarak bununla ilgili bir benzetme yaparak çıktım yola. O benzetmelerden bir tanesi şu. Bir Y ekseni düşün, performans.
Evet.
X ekseni düşün, burada da güven.
Hı hı.
İnsan kaynakları işe alırken genelde hep tercih ettikleri, yani iyi performans gösteren ama çok yüksek performans değil, iyi performans gösteren ama güvenilir olan kişileri. Çünkü çok yüksek performans gösterip güvenilmez olan kişilerin çoğunu şirketler için toksik yapılar. Yani şirketi de şey yapıyor. Şimdi para politikasını eğer düşünürsek, performansı çok yüksek ama güveni çok düşük. Maalesef o toksik yapı şunu düşündürtüyor insanlara. Diyor ki ya benden bu kadar vergi toplanıyor, üstüne üstlük yüksek faiz veriliyor. Verilmiş olan bu yüksek faiz ve toplanmış vergilerle daha önce yapılmış olan maliye politikalarına bakıyorum ve aynı zamanda bu kadar servet etkisinin bir taraftan bir tarafa servet aktarımının fazla olduğu bir yerde ben bu para politikasına inanmıyorum. Birincisi bu. İkincisi, ben buradan Merkez Bankası üst yönetimine de bir mesaj vermek istiyorum. Daha önceki programlarda söylemiş olduğum şeyin yeniden altını çizerek. Sonuçta enflasyonu düşürmek bir sürecin işi. Yani bir süreçten geçmedikçe o sonuca ulaşmamız mümkün değil. Aynı şeyi 500 milyar yastık altında altın var diyerek suçu buraya yüklemek yerine onun bir sonuç olduğunu düşünüp acaba biz süreçte ne yaptık? Ne gibi yanlışlar yaptık? Ve buna bağlı olarak böyle bir portföy tercihi ortaya çıktı ve bizim enflasyonla mücadelemizi engelliyor diye bakması lazım. Ben oradaki en önemli kriterlerden bir tanesinin, ben Merkez Bankası'ndaki üst yönetimin yetkinliğini tartışmayacağım, empati yapmamak olduğunu görüyorum. Daha önce de söyledim, yine vurguluyorum. Gidip işçiyle, memurla, emekliyle, bu tarz organizasyonlardaki kişilerle görüşmedikçe, onların dertlerini anlamadıkça enflasyonun düşeceğini toplumu ikna etmeniz ve ona göre politika uygulamanız mümkün değil. Şimdi diğer taraftan da altının servet etkisi tarafı enflasyonist diye bakıyoruz. Peki altından elde ettiğimiz serveti veya kazanımı dönüp üretimde olacak yatırımlara yönlendirseydik aynı şeyden şikayet edecek miydik? Hayır. Yani sonuçta gayri safi milli hasılayı oluşturan şey nedir? Yatırımlar, tüketim, devletin harcamaları, net ihracat, değil mi? Yani tüketimi arttırdığın zaman gayri safi milli hasıla artıyor. Yatırımı arttırdığın zaman gayri safi milli hasıla artıyor. Eğer yatırım yapılabilecek bir ortamı sağlamış olsaydı ve birikimler dönüp yatırıma gitmiş olsaydı bizim arz tarafında da bir problemimiz olmayacaktı. Ben o nedenle açıkçası hem ISO'nun hem Samex'in PMI verilerine bakıyorum. Orada da çok içler acısı bir durum var. Gıda dışında ISO'nun PMI verilerinde neredeyse 50'nin üzerinde olan bir değer yok.
Artık yok.
Ben o nedenle yapılmış olan bu altına atfedilen suçu biraz kolaya kaçmak diye görüyorum. Yine çok konuştum. Seyircilerimiz benim konuşmamdan birazcık şey yapıyorlar. Az konuşsun diyorlar. Ben o nedenle buradan yine altınla bağlayacağım. Çünkü biliyorsun borçlanma konusunda hazinenin bir takım aksiyonları var. 3 aylık şeyi de açıkladı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ve özellikle de enstrüman bakımından nasıl görüyorsun onu bir anlamak.
Şimdi şöyle bakıyorum. Bir kere hazinenin borçlanmasını çeşitlendirmesini çok olumlu buluyorum. Bir kere öncelikle bu. Ama bu borçlanmayı çeşitlendirmenin mümkün olduğunca yerel parayla olması daha çok tercih edilen bir şey. Yani bir iç borç piyasasında çıkıyorsanız bu iç borç piyasasında mümkün olduğunca Türk lirasıyla borçlanmanız lazım. Güven yerli biri oldu, artık Türk lirasıyla borçlanamaz hale düştünüz. Dövizli bir borçlanmada hani bir seçenek tabii ki. Hatta buna ilk günah adı veriliyor literatürde, belki biliyorsundur. Şimdi bu ilk günah işlenmiş 2018'de. Yani seyircilerimizin tekrar söyleyeyim. 2012 bitti, yılında Türkiye'de iç borçlanmada dövizin payı sıfıra inmişti. 2020 veya 2021'e geldiğimizde tekrar %25'lere çıkmıştı. Özellikle 2018 sonrasında tekrar dövizle borçlanmaya başlanıldı. Ama bu dövizle borçlanmanın dışında altın borçlanma da portföye eklendi. Şimdi yurt dışında euro borçlanmak, dolar borçlanmak, euro bond ihraçları yapmak lazım zaten. Ve bunu çeşitlendirmek için bunu yapmanız lazım ama içeride hem döviz borçlanıp bir de bunu altınla çeşitlendirmenin de yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani altın borçlanma bence iç borçta yapılmaması gereken şeylerden bir tanesiydi bence. Şunu biliyorlar tabii ki, yani Türkiye'de altın bir yatırım aracı olarak çok popüler. İnsanlar evlerinde altını tutuyorlar, yastık altını tutuyorlar. Bankalarda da altın hesapları var. Buradan biraz bir payda biz alabilir miyiz? Bir düşüncesi var. Ama bence yani hazine gibi bir kurumun, bir kamu kurumunun da yani her işin içinde olmasını gerektiren bir durum da yok. Çünkü borçlanmanıza zaten önemli bir sıkıntı yoktu. Bankalar size borcu getiriyor. Altın olarak getirmeyip dolar olarak getirebilir bankalar. Onu swaplar. Siz onun fiyat riskini almak zorunda değildiniz bence.
Doğru.
Ne oldu? Tabii ki altının son bir yıl içindeki dolara karşı hızlı değeri sebebiyle hazinenin üstündeki altın borçlanmalarının yükü de oldukça artmış vaziyette.
Ben istersen biraz detayları vereyim.
Olur.
Rakamları vereyim. Yani hazine 2024, daha öncesinde de yapıyordu bunu. 2024'ün Şubat ayından itibaren neredeyse her ay altın borçlandı. Ne zamana kadar? 20 Mayıs 2025'e kadar. Evet. 21 Mayıs 2025 tarihi itibariyle en son altın ihracını yaptı.
Evet.
Bu süreç içerisinde toplam 5 milyon 912 bin 124 ons altın ihracı yaptı. Ve ben bunların oturdum dolar değerini çıkarttım. Borçlanıldığı gün itibariyle dolar cinsinden 14.7 milyar dolarlık borçlanma yapılmış.
Evet.
Ve bugüne kadar geldiğimiz yerde ki en son hani biz finans camiasında mark to market deriz. Yani piyasaya göre değeri nedir diye. Çünkü bunların çoğunluğunun itfası, çoğunluğu değil tamamının itfası 2026 yılında olacak. Kimisi 2 sene çıkmış, kimisi 1 sene çıkmış. Ne kadarlık bir dolar?
14.7 milyar. Şöyle bakıyorum yani %50 artmış olsa o dönemde 6-7 milyar dolarlık yeni bir yük gelmiştir. Yani,
yıllık bazda %53.10. Yani daha önce ihraç edilenleri yıllıklandırarak baktığım zaman çünkü burada... ihraç edildikten sonra ihraç edildiği günkü ons değerinden bugüne kadar %95 artışlar da var. %70 artışlar da var. Sonuçta bugünkü 3939, hatta buraya gelirken ons en son değeri 3950'lere yaklaşıyordu.
Evet.
3939'daki değere göre faiz dışında 8.6 milyar dolar yük binmiş üstümüze. Yani bugün 23.3 milyar dolar, 14.7 milyar dolar borçlanmış olan altın karşılığında 23.3 milyar dolar hazine bir yerlere servet aktaracak. Senin bir yazın vardı. Ben yanlış hatırlamıyorsam özellikle Menekşe Hanım'ın kitabını referanslayarak yazmış olduğum
okul yemeği.
Okul yemeği ile ilgili. Ben onu hatırladım. Sen de bir şey yaparsan hatırlatırsan.
Tabii yani ilkokul birinci sınıftan başlayıp lise son sınıfa kadar devlet okullarında okuyan öğrencilere yemek vermenin maliyeti yaklaşık 4 milyar dolar. Anaokuluna bunu katarsan 6 milyar dolar civarında bir şey geliyor. Sponsorluk bulmadan. Bir de sponsor bulsan 3-4 milyar dolara halledebileceğin mesele.
Yani bir yerde havaya giden borçlanma dolayısıyla 8.6 milyar dolar nerede? Diğer tarafta geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillere aktaracağımız 4 milyar 5 milyar dolarlık rakam nerede?
Öyle. Yani bak Mayıs'tan itibaren bu ihracı yapmamış. Ya demek ki yapılmaya da biliyormuş. Bu da onu gösteriyor. Yani çeşitlenelim, her ayda altın ihraç edelim noktasından uzaklaşmaları da ancak ons 3000'e çıktıktan sonra olmuş gibi görünüyor. Ya şunu yapmak lazım herhalde. Yani yurt içi borçlanmayı bir Türk lirası borçlanma olarak planlayıp eğer bu havuz ne kadarlık su size taşıyorsa ona razı olmakta bence fayda var. Kalanını dış borçlanmayla mı yaparsınız? Bütçeyi mi biraz sıkarsınız? Ama döviz borçlanmayı ilk günaha devam ettirdiğiniz sürece de bu tür sürprizlerin karşınıza çıkması kaçınılmaz. Aynı şey dolar ve euro borçlanmaları da yarın bugün eğer bir kurlarda bir sıçrama olursa karşımıza çıkar.
Bunun yanında ben hani yurt dışı örneklerinde de acaba başka ülkeler gidip altın cinsinden borçlanıyor mu diye baktığımda bir de Hindistan örneği gözüme çarptı. Orada da altın çok şeydir, revaçlıdır. Onun dışında hiçbir ülke altın cinsinden şimdiye kadar bir borçlanma da yapmamış. Bu da çok ilginç. Tabii bunu yaparken ne yapıyoruz? Biz bir taraftan rezervleri arttırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan borç stoğunu yönetmeye çalışıyoruz ki üstüne üstlük borç stoğunu hani gayri safi milli hasılanın %24'ü kadar diyorlar ama vadenin kısalmasıyla mevcut olan borç stoğunun 3 yıla inmesi dolayısıyla bir ana para kadar daha bir miktarın faiz olarak yük binmesiyle birlikte bunun çok daha üzerine çıkacak bir gayri safi milli hasıla oranının üzerine çıkacak bir borç stoğumuz da olacak bunun yanında.
Bir de şunu da bir not olarak ekleyeyim. Ortalama 3 yıl dedin değil mi bizim şeyimizin, iç borcumuzun vadesi. Bir hazineci gözüyle hani bunu da belki iyi ekonomistler yapar. Mesela TL ref kağıtları belki 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık Türk lirası referans faizi endeksi kağıtlar var. Bunlar vadesi olarak yani 3 yıllıksa 3 yıllık olarak giriyor. Ama aslında bunlar gecelik faiz endeksi. Yani hazinecilikte duration vardır. O durasyonu hesaplayabilecek hazinenin ortalama vadesi değil de durasyonunu hesaplansa ne çıkar çok merak ediyorum.
Daha da aşağı gelir.
Evet, ben artık bunu hesaplayamayacak kadar yaşlandım. Belki iyi ekonomist, Haluk Bilimcekçi, Erkin Işık bunlardan biri yapabilir diye düşünebiliyorum.
Doğru. Yani hepsi bir neden sonuç. Bu arada kısa bir bilgi de verelim yine altın tarafına geri dönerek. Mevduatların son dönemde reysel mevduatların %46,5 oldu altın.
Değer artışıyla beraber tabii.
Emeklilik fonlarının ne kadar biliyor musun?
Yüzde olarak mı?
Evet.
%20 falan mı?
%40,5.
40,5.
Yani 1.856 milyarlık emeklilik fonunun %40,5'u altında duruyor. Ve ondan sonraki en fazla payı katkı fonu alıyor. Devletin katkı fonu %11,33 ile. Aslında ülkede değer üretmek, özellikle rekabeti artırmak, bu değeri üretirken istihdamı artırmak ve aynı zamanda toplumun refahını artırabilmek için özel sektörün devreye girmesi, özel sektörün devlet tarafından regüle edilmesi, yasalarla sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekirken biz ne yapıyoruz? Günlük kurtarmaya çalışıyoruz.
Özellikle iş dünyasında da her gün bir haberle artık uyanmaya başladık. Yani maalesef. Geçen haftalarda işte Can Holding, Turgay Ciner'in holdingi, TMSF atamaları, Tekfen'in dolaylı payları sebebiyle TMSF kontrolüne geçmesi. Pazartesi günü de İstanbul Altın Rafinerisi'nin bu Merkez Bankası'nın ihracatçılara verdiği %3 desteğini kötüye kullandığı iddiasıyla bir savcılık soruşturması olduğu ortaya çıktı ve gözaltılar ortaya çıktı. Yani anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. İstanbul Altın Referansı iştirakiyle beraber 10 milyar dolar cirosu olan bir şirket. 10-12 milyon dolar yani cirosunun binde biri bir karlılığı elde etmek için paravan şirketler kurmak falan insanın aklı gerçekten almıyor. Ama bütün bunlarda zaten yüksek faizin altında uzun süredir şikayet eden reel sektörün işini daha da zorlaştırıyor. Hukuk güvenliği, işte yarın kimi operasyon oluruz korkularıyla beraber de ciddi anlamda da piyasada şirketlerin birbirine olan güveninde de önemli bir erozyon olduğunu görüyorum. Çeklerde, vadeli alacaklarda hep bir soru işareti oluşmaya başladı.
Maalesef öyle. Hatta ben finans sektörünü de bu işin içerisinde dahil edeyim. Özel sektörün, özellikle özel bankaların ticari krediler tarafındaki büyümesi tüketici kredilerine göre yarı yarıya falan inmiş durumda. Evet. İnanılmaz düşük.
Ve onlar da artık telefon açıyorlar. Size kredi verebilir miyiz diye. Ucuz yani güvendikleri çok büyük firmalara bir kredi verip o kredi hedeflerini onunla doldurmaya çalışıyorlar.
Sonuçta işlemeyen bir sistem haline gelmiş durumda. Ben buradan faizler konusuna biraz değinmek istiyorum. Bana göre bir dislokasyon oluştu. Yani Londra'da farklı bir faiz, İstanbul'da farklı bir faiz. Yani ben bakıyorum Londra piyasasında 6 günlük faizler %30'lara kadar falan düştü. Sonra 32'lere kadar çıktı. Ve burada Merkez Bankası'nın uyguladığı repo 40.25'lerde. Hemen aklıma şu geliyor. Ya acaba rezervler gerçekten tutarlı mı veya kalıcı mı? Ne dersin?
Tabii yani Londra'da faizlerin buradaki gecelik faizin altında oluştuğunu görmek genellikle TL'ye ilginin arttığının sinyalidir. Yani yabancıların Türk lirasına olan ilgisinin arttığını gösterir. Nitekim bu da oluyor. Geçen hafta bir yatırımcı grubu gelmişti. Onlarla görüştüğümde de hemen hemen herkes gecelik piyasaya girmiş durumda ve gecelik piyasada devam ediyor. Bir carry trade formatında Türkiye'ye devam ediyorlar. Ama uzun vadeli tahvillere, hisselere ilgileri oldukça hala düşük. Çünkü hem enflasyon konusunda hem Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği noktada neler olabileceği konusunda bir sürü endişeye sahipler ki yurt içindeki yatırımcıların çoğu da aynı endişeye sahipler. Bu şunu gösteriyor. Yani rezervlerin önemli kısmı büyümesi altındaki değerlemeyle Merkez Bankası rezervlerinde bir kısmı da bu carry trade ile olduğunu gördüğünüz noktada şunu ortaya koyuyor ki yani geldiği gibi gitmeye çok müsait bir rezerv yapısı maalesef var. Bu da Merkez Bankası'nın işini ekstra zorlaştırıyor. Yani sözü sana vermeden önce şunu da konuşalım. Bu enflasyon verisiyle bir sonraki Merkez Bankası adımı nereye gelir? Onu da konuşalım bence.
Ben beklemiyorum faiz indirmesini. Yani sene sonuna kadar da 40'ta tutsa en azından mevcut durumu korur. Çünkü hala bireylerin hiç döviz bozdurmaya niyetli olmadıklarını, altın zaten aldı başını giderken bundan gayet de mutlu olduklarını, kurumların sadece dönem sonu olması dolayısıyla Eylül ayının sonuna doğru bir miktar döviz bozdurduklarını ama halihazırda uzun dönemli 186 milyar dolarlık short pozisyonları dolayısıyla çok da artık döviz riskine girebileceklerini görmediğimi, emeklilik fonlarında halihazırda altın fonunun, altının %40,5 pay aldığını görmek. Aynı zamanda yatırım fonlarında 69 milyar dolarlara kadar gitmiş ki burada altının değerlemesini ayıkladığımız zaman bile neredeyse sene başından beri 22 milyar doların üzerinde bir artış var.
Döviz,
yani döviz artışı var. Yani böyle bir ortam içerisinde Merkez Bankası'nın açıkçası oturup ben faiz indiriyorum, 38'e indiriyorum diye kendi 16 olarak belirlemiş olduğum enflasyonun üzerinde zaten çok büyük risk günü veriyorum diye bir varsayımda bulunabileceğine ben en azından inanmıyorum. Tabii ki bu işin içerisinde kısa vadeye gelen yabancı zengin olup duruyor. Sene başından beri herhalde dolar bazında %20'nin üzerinde bir reel faiz vermişizdir biz.
Yurt içi yatırımcı da faydalanıyor ama stopaj bunun bir kısmını götürüyor tabii yurt içi yatırımcı da.
Yani oradaki hesaplamalarda da aslında altın tutanlar son 31 Aralık'tan bugüne kadar 6 Ekim tarihine kadar yıllıklandırılmış olarak %15,5 stopaj düşünmüş haliyle dolar karşısında bir getiri elde etmiş durumdalar. Euro karşısında hemen hemen sabit gibiler. Sepet anlamında da işte ikisinin ortalaması %8 civarında bir suyun altındalar. Yani altını hiç katmıyorum bile. Altın sene başından beri Türk lirası cinsinden %76,5 hatta %77'ye yakın
dolar
değer kazanmış.
Dolar cinsinden de %50 falan herhalde.
Dolar cinsinden de %44'e yakın yıllıklandırılmış bir şeyi var. O nedenle yani Merkez Bankası'nın kimin ne hedeflediğini, kimin ne beklediğini, sokaktaki vatandaşın artık hangi noktada olduğunu bir anlayarak ona göre bir politika faizi çizmesi ve güveni tesis ediyor olması lazım. Ya bunun için de sadece Merkez Bankası'nın yeterli olduğunu ben düşünmüyorum Kerim.
Ben yine de bir tabii 2,5 puandı benim beklentim. Yani 40,5'dan 38'e gidebileceklerini düşünüyordum ama bu enflasyon verisiyle yine de indirim döngüsüne bir ara vereceklerini düşünmüyorum. 1,5 puanlık bir indirimle 39'a belki sonraki ayda işte 1 puanlık bir indirimle 38'e gitmeye çalışacaklarını ben hala düşünüyorum ama hep seninle bu programlarda konuştuğumuz işin kolay kısmı bu yıl sonuna kadar olandı. Asıl ondan sonra zor kısmı, yani faizleri düşürmekteki zorluk ondan sonra başlıyor diyorduk. Bu biraz geriye taşındı son enflasyon verisiyle. Yani artık zor patika çoktan başladı. Ama ben hani 38'de bitecek bir Merkez Bankası faizini bu yıl sonu, 2025 sonunda, 2026 sonunda gidecek bir 10 puanlık yerinin bile artık pek kalmadığını görüyorum.
Aynı fikirdeyim.
7-8 puana düşürüyorum artık oradaki beklentimi.
Bunun yanında tabii şu da var. 18 Mart'tan 19 Mart'a geçerken ki günü hatırlayalım yani.
Tamam.
Yani neler oldu? Ne bedeller ödendi? Hı. Ne kadar döviz satıldı? Ne kadar rezervler eridi? Evet. Yeni bir siyasi krizde ne olup ne yapıp ne bileceği konusunda kimsenin bence bir şeyi yok. Yani herkes belirsizlik dönemini bir şekliyle fiyatlamaya ve ona bağlı olarak bir tepki açısından elinde avucunda bulunanı ona göre bir pozisyonlanmaya çekmeye çalışıyor. Benim gördüğüm şey bu. Tabii bu arada olan da asgari ücretli oluyor. Sene bitti diyoruz gerçi ama asgari ücretin sonuçta gelmiş olduğu nokta açlık sınırına göre benim gördüğüm Eylül ayları içerisinde geçtiğimiz 2021'den beri en büyük farkına açıldı.
Doğru. Verilerle konuşalım. Açlık sınırı yaklaşık 28 bin lira oldu. Asgari ücret 22 bindi değil mi?
22.104'te.
Yani aradaki fark bile %30'a yaklaştı. Bir daha önümüzde 2 ay daha var. 3 ay daha var. Şimdi buradan şuna gelelim. Yani şeye bakıyorum. Genellikle asgari ücret yılbaşında revize olduğunda bir çıt açlık sınırının üstünde belirleniyor. Ondan sonra zemin kaybediyor. Şimdi buraya gelmek için bile bir %30-35'ten bahsediyor olmamız lazım. Sanki burada da büyük bir fırtına kopacak gibi.
Öyle görünüyor. Yani JP Morgan sene sonunda %20 asgari ücrete işte zam yapılacağı konusunda şimdiden bir takım yayınlar yayınlamaya başlamış. Yani kurum ismini de verelim. Ben açıkçası çok bozuluyorum. Bu tarz Türkiye'nin hakikaten önemli bir gerçeğini bir takım yatırım bankaları vasıtasıyla oturup politika şekillendirilmesi konusunda sanki tavsiye alınıyormuş gibi raporlar yazılıyor olması beni bir vatandaş olarak oldukça örseliyor, üzüyor.
Çünkü geldiklerinde, buradaki ziyaretlerinde asgari ücret konusu mutlaka açılıyor. Ve ne bekliyorsunuz diye en Merkez Bankası'ndan Hazine Maliye Bakanlığı'na kadar soruyorlar. Ve oradan da belli bir şey alıyorlar, geri bildirim alıyorlar ki bunları yazıyorlar. Yani hiçbir geri bildirim almasalar sadece kendi tahminleri olarak yazmak zorundalar. Ben tahminimi söyleyeyim, %30'un altında pek biteceğini düşünmüyorum. Yani 22 binin 27.500, 28 bin civarında bir yere geleceğini düşünüyorum. Bu bile açlık sınırının altında kalmaya devam edecek.
Öyle. Bir de ben tabii şunu soruyorum. Yani madem böyle bir feedback alıyorsun, yani geri bildirim alıyorsun, bu geri bildirimle birlikte bir rapor yazıyorsun. Ya Allah aşkına 5 yıl faizlere bir bak. Eğer öyle bir şey bekliyor isen şunu öngörüyor olman lazım değil mi? Ya bu faizler Türkiye'de deli gibi düşecek. O zaman ben gideyim 5 yıllık 10 yıllık kağıt alayım. Veya 10 yıllık kağıt alayım, 5 yıllığı da şorta satayım. Orada 10 yıllığı 5 yıllıkla fonlayarak gideyim. Ben hala bakıyorum. 5 yıl faizler %26'larda. Yani uzun dönemli. Bundan 5 yıl sonra, sonraki 5 yıl için bizim enflasyonun %26'ya düşeceğini veya %20'nin altına düşeceğini hiçbir finansçı da zaten fiyatlamıyor bu noktada. İşler biraz karmaşık ve çok zor bir döneme girdiğimizi düşünüyorum ben. En azından gelen bir takım, şirketlerden gelen bir takım haberler var. O haberlerde de son çeyrekte çok sıkıştık. Acaba işte başka bir bankadan alıp borcumuzu başka bir yere mi kapatsak? Siz ne önerirsiniz gibi bir takım yaklaşımlar da geliyor bu konuyla ilgili bana. Ben açıkçası son çeyreğin ve özellikle de 2026'nın ilk çeyreğinin oldukça zor geçeceğini, şirketler açısından da problemli olacağını düşünüyorum. Sen ne
çünkü
dersin?
Çünkü faiz patikası beklenenden çok daha yavaş aşağı gelecek gibi görünüyor. Birçok şirket açısından aslında 2025'in ikinci yarısından itibaren faizlerin önce %30'lu seviyelere düşeceği, 2026'nın başından itibaren de 20'li seviyelere düşeceği gibi bir beklenti vardı. Fakat özellikle biraz evvel bahsettiğin 18-19 Mart sonrasında bu beklentiler zaten geriye gitmeye başladı. Son enflasyon verisi de tek başına bir aylık veri olmanın bence biraz ötesindeydi. Öyle bakınca faiz patikası, reel faiz yüksek olmaya devam edecek. Muhtemelen gelecek seneki reel faiz 2025'teki reel faizden daha yüksek olacak.
Öyle.
Yani reel faiz derken de neyi kastediyoruz? Ortalama faizlerin ortalama enflasyonla farkını bahsediyoruz. Bölerek, çıkararak değil. Öyle olunca sanki daha yüksek olacak gibi görünüyor.
Peki global konjonktür bize bu konuda yardımcı oluyor mu? Evet. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hükümet kapanması oldu.
Evet.
Japonya'da bir çağ açıldı.
Evet.
O çağda kadın bir başbakanları oldu. Japon Merkez Bankası'nın bundan sonra farklı bir politik uygulayarak faizi yukarıya çekme ihtimali söz konusu ki bugün 30 yıllık Japon tahvillerinin çok önemli bir yükseliş gösterdiğini gördük. Yani 3.15'lerden 3.29, 3.30'lara gitti. Yani 15 bas puanlık bir artış, yani küçük görünmesin izleyicilerimize. Yani onu yaklaşık 30'a çarptığınız zaman bir tahvilin %5 civarında bir değer kaybettiğini falan görüyorsunuz. Ne diyorsun? Global konjonktür konusunda da görüşlerini alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programı kapatalım istersen.
Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere Fed bir şekilde 3.5-3.25'e Powell'ın görev süresi sonuna kadar olan, yani önümüzdeki 5-6 ay içinde oraya getirecek gibi görünüyor. Orada artık bir risk görmüyorum. Kapanma işi zaten piyasaların çok umurunda değil. İşin ilginç tarafı Trump'ın da umurunda değil. Yani tamam çıkarırız, olur biter. Kapanmak belki de fırsattır getirdi. Daha önceki bu ABD kapanışlı hükümet kapanma meselelerine hiç bu şekilde yaklaşan bir başkan da olmamıştı. O yüzden de bence çok önemli bir etkisi gerçekten olmayacak. Bizim ABD ile olan ilişkilerimizdeki yeni balayı süreci diyelim. Yeni balayı süreci bize yarayacak. Bize ama yaraması nasıl oluyor? Stabil piyasalarımız ama yüksek enflasyonumuz oluyor. Bu da vatandaş için çok iyi bir sonuç değil. Yani piyasaların iyi, stabil olması tabii ki iyi. Ama bizim enflasyon mücadelemize maalesef şu ana kadar çok katkı sağlayamadı. Ama hani Japonya'daki gelişmelere, Avrupa'daki gelişmelere bakınca belki Türkiye için olabilecek en iyi senaryo şu Gazze'deki iyi kötü ortaya konulan planın, onun da bir sürü handikapları var ama bir ateşkes getirmesi, sonra bir barış getirmesidir diye düşünüyorum. Çünkü bu hem Türkiye'nin üzerindeki jeopolitik baskıları ortadan kaldıracak hem de Türkiye'nin bölgedeki gücünü de ortaya koyacak bir şey olur diye düşünüyorum. Ve zaten oradaki insani dramın da bir an önce bitmesi çok önemli bir şey. Yani İsrail'in bu işten elini yıkayıp çıkabileceğini hiç zannetmiyorum. Uzun yıllar boyunca mutlaka bunun cezasını bir yerde görecek ama şunu söyleyeyim, en azından Türkiye açısından o sorunun bir barışla çözülmesinin de Türkiye'ye çok yarayacağını düşünüyorum.
Yani ben kısaca hükümet kapanmasının geçmiş dönemle karşılaştırarak ekonomi üzerindeki, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda biraz bilgi vereyim. Yaklaşık bir haftalık bir kapanmanın ekonomide binde bir civarında bir küçülmeye neden olduğunu daha önceki...
Ama sonrasında da tekrar toparlanacak.
Toparlanıyor. Bunun uzaması, en azından 6 ila 8 haftalık bir döneme çıkması kalıcı bir takım büyümede maalesef işaretleri, arızalara neden oluyor. O da yaklaşık olarak büyümenin binde 5'ini uçurup götürüyor. Tekrardan onu geriye kazanmak biraz zor oluyor.
Evet, ama bu da faiz indirimlerini hızlandırıyor tabii.
Doğru. Evet. Bir taraftan da faiz indirimlerini hızlandırıyor. Yani o yüzden de özellikle faiz tarafında pozisyonlanma yapacak olan bir takım yatırımcıları da aslında bu yatırım tavsiyesi değildir. Öngörülerimizi söyleyelim. Ben en azından şöyle bir öngörü içerisindeyim. 30 yıllık Japon tahvillerinin bu kadar yukarıya gitmesi bugün itibariyle ABD 10 yıllık tahvillerini ve 20 yıllık tahvillerini de yukarıya doğru ittirdi. Ama ben bunun kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Enflasyon tarafında da hala iyimserliğimi devam ettiriyorum uzun dönemli olarak. Demin söylemiş olduğum Türkiye'ye bunun yarayıp yaramayacağı konusunda açıkçası iyi bir oyuncuysan ve zihniyet olarak o oyunu düzgün oynayabiliyorsan bu tarz jeopolitik gelişmelerden senin bir önceki programda söylediğin gibi devlet adamlığını yapan politikacılarla birlikte hem Rusya ile de iyi geçinirsin, hem İran'la da iyi geçinirsin, hem de Amerika Birleşik Devletleri ile de iyi geçinerek bu yola devam edersin. İsrail konusunda da aynı fikirdeyim. Gerçekten büyük bir insanlık dramı yaratıyor bütün insanlığa. Türkiye'nin ben yeteri kadar da tepki göstermediğini düşünüyorum bu anlamda. Ama bölgede büyük bir güç olmamız dolayısıyla bu konuyu kendi lehimize çevirebilecek bir stratejiye, dominant bir stratejiye sahip olmamız gerektiği konusunda fikir belirterek bu haftaki kitap tanıtımını da ben yapayım.
Lütfen.
Madem oyundan bahsettik.
Evet, senin çok sevdiğin oyun teorisine geldik.
Oyun teorisine geldik, evet. Ben Simon Sinek'in Sonsuz Oyun adlı kitabını tanıtmak istiyorum. Ben bunu ilk dinlediğim zaman Simon Sinek'ten çok etkilenmiştim. Daha sonra bunu kurgulayarak şu anda Twitter'da da, şu andaki adıyla X'te benim pin tweet olan yazımı, İçimden geldiği yazdım diye bir yazı var orada. Evet. Bu yazıyı yazdım. Bugünün aslında İstanbul'un kurtuluşunun 102. yıl dönümü olması dolayısıyla da Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında nasıl sonsuz oyun zihniyetiyle bir ülkeyi yönettiğini ve ülkeyi kalkındırdığını açıklayan bir yazı o. Kerim, düşünebiliyor musun? Kurtuluş Savaşı devam ederken Eğitim Şurası düzenliyorsun 1921 yılında Ankara'da. Evet. İktisat Kongresi düzenliyorsun 1923 yılında İzmir'de. Bir ülkenin kişilerinin, onu yönetenlerin gelip geçici olduğunu ama ülkenin payidar olabilmek için, ki kendi sözüdür, benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır diye sonsuz oyunun bir mantalitesi. Evet. O yüzden Simon Sinek'in bu Sonsuz Oyun kitabını izleyicilerimizin okumasını öneriyorum. Haftaya görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.